Ayrım 13 Cobra Frederick Forsyth Sayfa 185. Önlerinde çok uzun bir seyir olduğu için oraya önce Amerikalılar vardı. Haziran ortasında bunlardan 12'si turist rolü yaparak uçakla Goa Uluslararası Havalimanı'na indi. Bagajları denetlenecek olsaydı, ki denetlenemedi, büyük bir tesadüf eseri 12'sinin de ticaret gemisi personeli olduğu ortaya çıkacaktı. Aslında tümü de Chesapeake olarak dönüştürülmüş hububat gemisini getiren Amerikan Deniz Kuvvetleri personeliydi. MacGregor'un kiraladığı bir otobüs onları Kapur tersanesine getirdi. Chesapeake orada beklemekteydi. Tersanede yatacak yer olmadığı için doğruca gemiye çıktılar ve uzun süre uyudular. Ertesi sabah 2 günlük yoğun bir gemiyi tanıma süreci başladı. Geminin yeni kaptanı olan kıdemli subay bir yarbaydı. Birinci zabit ise binbaşı. Ekipte 2 yüzbaşı ve rütbeleri başçavuştan aşağıya doğru inen 8 astsubay vardı. Her bir uzman kendi alanına yoğunlaştı. Köprü, makine dairesi, mutfak, telsiz odası, güverte ve ambar kapakları. Ekip muazzam tahıl ambarlarına gelince herkes şaşkınlık içinde kaldı. Burada bir özel birlik takımını barındıracak yatakhaneler vardı. Lombozlar ve gün ışığı olmadığı için dışarıdan görünmüyordu. Onlara seyir sırasında kendi kısımlarından çıkıp geminin arka tarafına geçemeyecekleri bildirildi. SEAL komandoları yemeklerini kendileri yapacak, kendi imkanlarıyla yetineceklerdi. Mürettebatsa geminin normal personel kameralarında kalacaktı. Bu kameralar bir muhriptekilerle kıyaslanınca çok daha büyük ve rahattı. Amacını kimsenin kestiremediği çift ranzalı bir misafir kamerası vardı. Komando subayları köprüyle görüşmek istedikleri zaman palavra altından ambarları birbirine bağlayan 4 su geçirmez kapıdan geçtikten sonra gün ışığına çıkabileceklerdi. Onlara açıklanmamış, çünkü henüz bilmelerine gerek olmayan şey, provaya en yakın ambarın neden tutukluları barındıracak bir hapishaneye benzediğiydi. Ama onlara 5 ambardan ikisinin kapağının nasıl kaldırılacağı ve içindekilerin nasıl harekete geçirileceği gösterildi. Uzun seyir boyunca bu uygulama sürekli prova edilecekti. Böylece hem oyalanmış olacaklar hem de işi 2 kat hızlı ve uykuda bile yapabilecek hale geleceklerdi. 3. gün MacGregor onları denize uğurladı. Chesapeake önünden geçerken dalga kıranın ucunda durup kehribar renkli kadehini onların şerefine kaldırdı. Ter kokulu, sıtma kaynayan ortamlarda, sıcak ve tahammül edilmez koşullarda çalışmaya razıydı. Ama yanında mutlaka birkaç şişe İskoç viskisi olmalıydı. Chesapeake Süveyş kanalından ve Umman denizinden geçerek yolu çok daha kısaltabilirdi. Fakat hem Somalili korsanlarla karşılaşma ihtimali hem de zaten zaman çok olduğu için Ümit burnundan güneybatıya dönüp Kura'dan kuzeybatıya Porto Rico'daki randevu yerine gitmesine karar verilmişti. 3 gün sonra Balmoral'ı almak üzere Britanyalılar geldi. Hepsi Kraliyet Deniz Kuvvetlerinden olan 14 kişi MacGregor'un nezaretinde 2 günlük gemiyi tanıma çalışması yaptı. ABD Deniz Kuvvetlerinde görev yerinde içki yasaktır. Bu nedenle Amerikalılar yanlarında gümrüksüz içki getirmemişlerdi. Amiral Nelson'un torunları ise böyle bir kısıtlama olmadığı için birkaç şişe halis viski getirerek MacGregor'u çok sevindirdiler. Hazır olduğunda Balmoral'de denize indi. Onun denizdeki randevu noktası daha yakındaydı. Ümit burnunu dolanıp Ascension adasının kuzeydoğusunda kimsenin göremeyeceği bir yerde kraliyet donanmasının destek gemisiyle buluşacak, gerekli teçhizatla birlikte deniz piyadelerini alacaktı. Balmoral ufuk çizgisinde gözden kaybolduktan sonra MacGregor geride ne kaldıysa toparladı. Dönüşüm içinde çalışan personel çoktan ayrılmış, motor evleri de bunları kiralayan şirket tarafından geri alınmıştı. Yaşlı MacGregor viski ve kininden oluşan diyetiyle bunların sonuncusunda kalmaktaydı. Tersane sahibi Kapur kardeşlere bütün ödemeler kimsenin izini bulamayacağı banka hesaplarından yapılmış, zaten onların da 2 hububat gemisinin dönüştürülme işine ilgileri kalmamıştı. Tersane yine zehirli kimyasallar ve asbest dolu ortamda gemi sökme işine devam etti. Colleen Keck Buccaneer'ın kanadı üstüne eğildi ve rüzgara karşı yüzünü buruşturdu. Lincolnshire'ın dümdüz ovaları Haziran ayında bile serin olurdu. Buraya artık iyice hoşlanmaya başladığı Brezilyalı'ya veda etmeye gelmişti. Yanında uçağın ön kokpitinde oturmakta olan binbaşı Joao Mendoza son kontrollerini yapıyordu. Daha önce eğitmen olarak kekin oturduğu arka kokpit koltuğu kaldırılmış, bunun yerine ekstra bir yakıt deposuyla gelen yayını doğruca pilotun kulaklıklarına ileten bir telsiz seti kurulmuştu. Bunların arkasındaki iki spey motoru guruldayarak rölantide çalışıyordu. Artık beklemenin bir anlamı kalmayınca kek uzanıp binbaşının yanağına bir öpücük kondurdu ve ''İyi yolculuklar Joao'' dedi. Mendoza onun dudak hareketlerinden ne söylediğini anlayıp baş parmağı havada sağ elini kaldırdı. Rüzgarın ve motorun gürültüsünden kadının ne dediğini işitemiyordu. Yarbay Kek kanattan yere atladı. Kokpit kanopisi öne doğru kayıp kapandı ve pilotu kendi dünyası içine aldı. Burası kontrol paneli, levye, enstrümanlar, makineli tüfek nişan dürbünü, yakıt göstergeleri ve taktik hava seyri seferinden oluşan bir dünyaydı. Mendoza kalkış izni istedi. İzni aldıktan sonra piste çıktı, bir kez daha durdu, frenleri kontrol etti, freni boşalttı ve hareket etti. Birkaç saniye sonra pist kenarındaki minibüste bekleyen yer mürettebatı 11 bin kiloluk Buccaneer'ın ikiz sprey motorlarının gücüyle öne fırlayıp göğe tırmandığını ve güney yönüne döndüğünü gördüler. Değişiklikler nedeniyle binbaşı Mendoza'nın Atlantik ortasına farklı bir rotadan gelmesine karar verilmişti. Portekiz'in Azor adalarında ABD'nin Lahes Hava Kuvvetleri üssü vardır. 64. Hava Filosu da burada konuşlanmıştır. Görünmeyen bir gücün emriyle Pentagon, Güney Afrika'ya gittiği belirtilen bir müzelik uçağın bu üste yakıt ikmali yapmasını kabul etmişti. Aslında 1395 deniz mili mesafesi bu uçak için sorun değildi. Mendoza ertesi sabah şafak sökerken Fogo'ya gidebilmek için geceyi Lahes'teki subay misafirhanesinde geçirdi. İlk inişini karanlıkta yapmak istemiyordu. Gün doğarken ikinci aşama için havalandı. Fogo'ya olan 1439 millik mesafe onun 2200 millik menzilinin çok altındaydı. Cape Verde adalarının üstünde gökyüzü açıktı. Seyir irtifası olan 35 bin feet'ten aşağıya indiği zaman adaları net bir şekilde görebiliyordu. 10 bin feet'e indiğinde denizdeki sürat motorlarının çıkardığı dümen suları mavi suyun üstünde beyaz kuş tüyü gibi görünmekteydi. Adaların güney ucunda Santiago'nun batısında Fogo'nun sönmüş yanardağını gördü ve kayalığın güneybatı kısmındaki havaalanı pistine yöneldi. Atlantik üstünde uzun bir kavis çizip yanardağı sol tarafında tutarak biraz daha alçaldı. Daha önce bir parola ve belli bir frekans ayarlanmıştı ve konuşulan dil Portekizce değil İngilizce olacaktı. Mendoza'nın adı Pilgrim, Fogo merkezi ise Progress olarak kararlaştırılmıştı. Mendoza yayın düğmesine basıp seslendi.
Pilgrim, Pilgrim, Progress Kule beni işitiyor musunuz?
Kuleden gelen sesi hemen tanıdı. Scampton'dan onun teknik ve destek ekibi olarak gelen 6 kişiden biriydi. Kuzey İngiltere aksanıyla konuşuyordu. Arkadaşı Fogo Havaalanı Kontrol Kulesi'nde ticari uçuşları kontrol eden Verdeli görevlinin yanında oturmaktaydı.
Seni işitiyorum Pilgrim.
Kobra parasıyla Cal Dexter tarafından işe alınan ve emekli bir havacı olan Scampton'lı gönüllü küçük kontrol odasının penceresinden bakınca deniz üstünde kıvrılan Buccaneer'ı net bir şekilde görebiliyordu. Hemen iniş talimatlarını verip pist uzunluğunu, rüzgarın yönünü ve şiddetini bildirdi. 1000 feet'teki Mendoza iniş takımlarını ve flaplarını inişe ayarlayıp hava hızını ve atlama irtifasını kontrol etti. Pırıl pırıl havada görüş bu kadar netken teknolojiye fazla gerek kalmıyordu. Eskiden de böyle uçulurdu. 2 mil kala hizaya girdi. Dalgaların köpükleri üstünden geçtikten sonra tekerlekler asfalta değdi, yavaşça fren yaptı. Bu pist Scampton'dakinin yarısı uzunluğundaydı. Ne ki Mendoza'nın uçağında yakıt yükü azdı ve silah ağırlığı yoktu. Mesafenin kısalığı sorun olmadı. Pistin sonuna 200 metre kala durdu. Küçük bir kamyonet önüne gelip onu izlemesi için işaret etti. Mendoza uçuş okulu binasına kadar taksiledikten sonra motoru kapattı. Oraya ondan önce gelen 5 Scampton'lı etrafını çevirdiler ve uçaktan inerken ona tezahürat yaptılar. Altıncı gönüllü kuleden inmiş, kiraladığı küçük motosikletle onlara doğru geliyordu. Bu altı gönüllü iki gün önce Britanya'nın C-130 Hercules uçağıyla gelmişler. Yanlarında roketli kalkış için roket, Buccaneer'ın yeni rolü için önemli olan gereçleri ve top mühimmatı getirmişlerdi. 6 ay öncesine göre çok daha iyi gelirleri olan bu 6 kişi içinde makinist, tesisatçı, pusatçı, hava elektroniği uzmanı, telsiz teknisyeni ve az önce Mendoza'yı indiren hava trafiği kontrolörü vardı. Bundan böyle operasyonların çoğu karanlıkta yapılacağı için hem kalkış hem iniş daha zorlu olacaktı. Ama önlerinde prova yapabilecekleri 15 gün vardı. Adamlar Mendoza'yı ve eşyasını odasına götürdüler. Mendoza yerleştikten sonra Brezilyalı uçuş eğitmeni, meslektaşları ve Portekizce konuşan uçuş öğrencileriyle tanışmak için yemekhaneye gitti. Okulun yeni komutanı ve onun kişisel müzelik parçası nihayet gelmişti. Genç öğrenciler çok hevesliydiler. 4 haftalık nazari ders gördükten sonra ertesi sabah ilk kez ikili eğitim uçuşuna çıkacaklardı. Eğitim yaptıkları küçük ve sade Tucano uçaklarının yanında bu eski gemi katili ürkütücü görünüyordu. Buccaneer çok geçmeden çelik kapılı hangara götürülüp gözden uzaklaştırıldı. O öğleden sonra yakıt ikmali yapılıp roketleri monte edildi ve top mühimmatı yerleştirildi. Gece uçuşu çalışmaları 2 gün sonra yapılacaktı. Sivil terminalde Santiago uçağına binmekte olan birkaç yolcu hiçbir şey görmemişti. O akşam Washington'daki Cal Dexter, binbaşı Mendoza ile kısa bir telefon görüşmesi yaptı ve beklenen soruya sabredin cevabını verdi. Fazla beklemeyeceklerdi. Julio Luz normal davranmaya çalışıyordu. Roberto Cardenas'a gizlilik yemini vermişti ama sırf ifşaatta bulunmamakla bile Don'u aldattığını düşününce tüyleri ürperiyordu. Luz her iki adamdan da fena halde korkuyordu. Hiçbir şey olmamış gibi 2 haftada bir yaptığı Madrid ziyaretlerini sürdürdü. New York'a gidişinden ve ardından Cardenas'a bilgi vererek geçirdiği o korkunç bir saatten beri ilk olan bu ziyaretinde bir kez daha görünmeyen kişiler tarafından takip edilmekteydi. Villarreal oteldeki odasına dinleme cihazları yerleştirildiğinden ne kendisinin ne de otel yönetiminin haberi vardı. Bu işi Cal Dexter'ın emrindeki 2 FBI ajanı yapmıştı. Luz'un çıkardığı her ses 2 kat üstündeki odayı tutmuş başka bir otel müşterisi tarafından dinlenmekteydi. Başında kulaklıkları sabırla oturan bu adam berbat bir kahveden başka hiçbir şeyi olmayan bir minibüsün içindeki daracık alanda görev yapmaktansa bu konforlu odada bulunduğu için tünel faresine şükrediyordu. Hedef bankaya gittiği veya kahvaltı ya da akşam yemeği için odasından ayrıldığı zaman o da biraz gevşeyip televizyon seyrediyor ya da lobiden gazete alıp okuyabiliyordu. Ama bu sabah hedef otelden ayrılıp havaalanına gideceği için adam bir elinde cep telefonu can kulağıyla gelen sesleri dinliyordu. Avukatın özel doktoru onu bir kez muayene etse sorununu hemen anlayabilirdi. Devamlı yapılan Atlantik üstü yolculuklar Luz'un bünyesine hiç iyi gelmemişti. Yanında sürekli incir şurubu bulunduruyordu. Luz bankaya gittiği bir anda odasını araştıran ajanlar bunu fark etmişlerdi. Luz odasına bir bardak Earl Grey çay getirdi. Bunu içtikten sonra mermer kaplı banyoya gidip her zaman yaptığı gibi tuvalete oturdu ve sabırla beklemeye başladı. Bu sıkıntılı süreç 10 dakikaya kadar uzayabiliyordu. Bu süre içinde banyo kapısı kapalı olduğu için yatak odasındaki herhangi bir sesi duyması mümkün değildi. İşte o sırada Luz'un gizli dinleyicisi odaya girerdi. Bu sabah da odaya sessizce girildi. Her girişinde kapı kilidinin şifresi değişirdi. Fakat bu durum Cal Dexter'ın getirdiği çilingir için sorun oluşturmuyordu. Kalın tüylü halı ayak seslerini bastırmaktaydı. Dexter evrak çantasının bulunduğu şifonyere gitti. Çanta kilidinin aynı şifrede olacağını umuyordu. Nitekim öyleydi. Hala Luz'un baro üyelik numarasıydı. Dexter çantanın kapağını kaldırıp işini yaptı, sonra tekrar kapatıp aynı şifreyle kilitledi. Odadan çıkarken banyodaki Julio Luz hala ıkınıyordu. Uçak biletini her zamanki gibi göğüs cebine koysaydı, Barajas Havalimanı'nın yolcu biniş salonuna kadar evrak çantasını açmayabilirdi. Neki bileti çantasının içindeki göze yerleştirmişti. Resepsiyonda hesabı kesilirken uçak biletini çıkarmak için çantasını açtı. 10 gün önce Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen telefon onu şoke ettiyse, şimdi gördüğü şey ona dünyanın sonu gibi geldi. O kadar sarsıldı ki bir an kalp krizi geçirdiğini sandı. Resepsiyon görevlisinin uzattığı makbuzu almadan lobideki koltuklardan birine oturdu. Çantası kucağında boş gözlerle yere baktı. Bir komi tam 3 kez limuzinin kapıda beklediğini söylemek zorunda kaldı. Neden sonra Luz zorlukla ayağa kalkıp arabaya gitti. Araç yola çıktıktan sonra birkaç kez dönüp arkasına baktı. Takip ediliyor muydu? Onu yakalayıp suça iştirakten bir hücreye mi atacaklardı? Oysa istese de daha güvenli bir durumda olamazdı. Şehre geldiği ve orada kaldığı süre boyunca izlenmişti. Şimdi de görünmeyen kişiler tarafından havaalanına kadar takip ediliyordu. Limuzin banliyö evlerinin önünden geçerken Luz belki bir algı yanılması olmuştur diye tekrar çantasına baktı. Yanılsama yoktu, orada en üstteydi. Krem renkli bir zarf, üstünde sadece babam yazılıydı. Mürettebatı Britanyalı olan Balmoral, Ascension'un 50 mil açığında Kraliyet Donanması destek gemisiyle buluştu. Çoğu Kraliyet Donanma gemisi gibi bu da yuvarlak masa şövalyelerinden birinin adını taşıyordu. Sir Gawain, uzun zamandan beri destek gemisi olarak görev yapmaktaydı. Meraklı gözlerden uzak bir yerde iki gemi arasındaki transfer gerçekleşti ve ÖGH elemanları Balmoral'e geçti. İngiltere Dorset'ta çok gizli bir üste bulunan özel gemi hizmetleri ABD'nin Deniz Komando Birliği'nden çok daha küçüktür. Birlikteki eleman sayısı 200'ü geçmez. Çoğu Kraliyet Deniz Piyade Komutanlığı'ndan gelir ve Amerikalı kuzenleri gibi karada, denizde ve havada operasyon yaparlar. Dağlar, çöller, ormanlar, nehirler ve açık okyanuslar da onların faaliyet alanları içindedir. Şimdi bunlardan sadece 16'sı vardı. Komutanları 20 yıl görev yapmış olan binbaşı Ben Pickering'di. 1991 yılında Kalajangi Kalesi'nde Kuzey İttifakı'nın Taliban tutsakları katledişine tanık olan küçük ekipte o da bulunmuştu. O zamanlar daha 20 yaşında bile değildi. Taliban isyanı sonrasında kalenin üst duvarında yattıkları yerden General Dostum yönetimindeki Özbeklerin tutsakları katledişini seyretmişlerdi. Orada bulunan iki CIA ajanından biri olan Johnny Mike Spann, daha önce Taliban tutsakları tarafından öldürülmüş, arkadaşı Dave Tyson kaçırılmıştı. Ben Pickering ve iki kişi Taliban muhafızlarını öldürüp Tyson'ı oradan kurtarmışlardı. Binbaşı Pickering, Irak'ta, Afganistan'da iki kez ve Sierra Leone'de de görev yapmıştı. Deniz yoluyla nakledilen kaçak kargoları yakalama işinde de çok tecrübeliydi. Fakat ilk kez gizli görevdeki bir gemideki özel birliğe komuta edecekti. Cal Dexter ÖGH üstünde misyonun ne olduğunu açıkladığı zaman binbaşı Pickering kendi komutanı ve pusatçılarıyla görüşüp nelere ihtiyacı olacağına karar vermişlerdi. Denizde yakalama operasyonu için 2 adet 8,5 metrelik sert karinalı şişme bot seçmişti. Bu botlara komutan ve serdümen dışında ikili sıra halinde 8 adam binebiliyordu. Yakalanan kokain gemisini aramak için gümrük dairesinden 2 uzman ve koku alan 2 köpek de gerekiyordu. Bu grup köpekleri ürkütmemek için daha ılımlı bir hızla saldırı yapan botu takip edecekti. Gümrük dairesinden gelen kişiler gizli bölmeleri, en dipteki ambarları, yasaklı maddeleri gizlemek için kurnazca örtülmüş delikleri bulmakta uzmandılar. Cocker Spaniel cinsi köpekler sadece birkaç kat kaplama altındaki kokainin kokusunu almakla kalmıyor, havanın kokusundaki değişikliği bile fark edebiliyorlardı. Kısa bir süre önce boşaltılmış olan sintine aylardan beri açılmamış olana göre farklı bir koku verir. Binbaşı Pickering kaptanla birlikte Balmoral'ın açık köprüsünde durup şişme botlarının şilebe yüklenişine seyretti. Burada şilebin vinçleri botları kaldırıp ambara indirdi. Binbaşıya ÖGH'nin 4 bölüğünden M bölüğü verilmişti. Bunların uzmanlık alanı denizde antiterördü. Şişme botların ardından bu adamlar şilebe bindiler, onları da gereç takımları izledi. Gereçler arasında saldırı tüfeklerinin dürbünlü versiyonları, tabancalar, dalgıç donanımları, su geçirmez giyecekler, kancalar, ip merdivenler ve bol miktarda mühimmat vardı. Bunlara ek olarak Washington'la irtibat için iki Amerikalı muhabere görevlisi de bulunuyordu. Destek personeli şişme botların ve helikopterin bakımından sorumlu teknisyenlerden oluşmaktaydı. Şilebe son yüklenen şey küçük helikopterdi. Buna küçük Amerikan kuşu deniyordu. Britanyalı komandolar bunun yerine bir deniz kralı, hatta bir Lynx cinsi helikopter olmasını tercih ederlerdi. Ama sorun ambarın büyüklüğüydü. Uskurları açık haldeyken daha büyük helikopter ambar kapağından çıkarılamazdı. Fakat Boeing yapımı küçük kuşla bu mümkündü. 9 metrelik ana uskuruyla 14 metre genişliğindeki ana ambar kapağından kolayca geçebilirdi. Çırpıntılı denizde iki gemi arasında vinçle nakledilmeyecek tek şey helikopterdi. Ascension adasından buraya gelene kadar üstüne örtülü olan koruyucu branda kaldırıldıktan sonra helikopter Sir Gawain'in güvertesinden havalanıp havada iki daire çizdikten sonra Balmoral'in ön kısmındaki kapalı ambar kapağının üstüne kondu. İki uskuru durduktan sonra onu vinçle kaldırıp büyütülmüş olan ambara indirdiler. Aktarılacak bir şey kalmadıktan ve Balmoral'in yakıt tankları tekrar doldurulduktan sonra iki gemi ayrıldı. Destek gemisi Kuzey Avrupa'ya dönerken artık son derece tehlikeli olan Balmoral ilk devriye görevini yapmak üzere Cape Verde adalarının kuzeyine, Atlantik'in Brezilya ve Batı Afrika'nın sorunlu ülkeleri arasındaki alanına yöneldi. Kobra Antillerin en doğu noktasındaki Tobago'dan İzlanda'ya kadar bir çizgi çizerek Atlantik'i ikiye ayırmıştı. Bu hattın batısını kokain güzergahı terimiyle ABD hedef bölgesi olarak belirledi. Çizginin doğusu ise Avrupa hedef bölgesi olmuştu. Balmoral Atlantik'te olacaktı. Porto Rico açıklarında destek gemisiyle buluşmak üzere olan Chesapeake ise Karayipler'de görev yapacaktı. Roberto Cardenas öfkeli gözlerle mektuba uzun uzun baktı. 10 kere okumuştu. Julio Luz bir köşeye sinmiş titremekteydi. "O alçak Vega'dan mı geliyor?" diye sordu Luz. Bu odadan sağ çıkacağından ciddi olarak kuşku duymaya başlamıştı. "Vega ile alakası yok." Hiç değilse mektup kızının başına gelenleri açıklamaktaydı. Vega'dan öç almak söz konusu olmayacaktı. Çünkü Vega diye biri yoktu. Hiç olmamıştı. Barajas Havalimanı'nda kokaini yanlış valize yerleştiren rüşvetçi bagaj görevlisi de yoktu, hiç olmamıştı. Ortadaki tek gerçek Letizia'nın bir Amerikan hapishanesinde 20 yıl yatacağıydı. Kendi mektuplarını gönderdiği zarfın taklidi olan zarfın içindeki mesaj çok açıktı. "Sanırım kızımız Letizia hakkında konuşmamız gerekecek. Gelecek pazar günü saat 16'da Smith adıyla Cartagena'da Santa Clara Otel'deki suitimde olacağım. Tek başıma ve silahsız. Bir saat bekleyeceğim. Lütfen gelin." 13. Ayrımın sonu. Sayfa 197.